Ayrım 26, Yılmaz Güney'de Yasaklı Yıllarımız, Nihat Behram, sayfa 437. Zindan koşullarında büyük olan haksızlıklar içinde ancak uzaktan kumandayla yaptığını söylediği yolla katılıp büyük ödül aldığı Kan'a bir yıl sonra ilk kez özgür koşullarda dilediği kadro ve dilediği bütçeyle yaptığını söylediği kendi filmiyle fakat kendi kendini yiyen bir duyguyla gidiyordu Yılmaz. İlişkilerinden kariyerine, sanatından politikasına dek hesapları yanlış çıkmıştı. Dünyanın her yanından ünlü yönetmenlerin peşinde koştuğu Fransız prodüktörün artık ne Yılmaz'ın krallığına sabrı vardı ne de ona ayıracak vakti. Öyle bir kader ki festival günlerinde Yılmaz, Fransız prodüktörü M. Karmitz'le ancak yolun İsviçreli prodüktörünün yardımıyla görüşebilmişti. Filmi sokak gazetelerine dek alay konusu olmuştu. Ciddi eleştirmenlerin tanımları ise daha ağırdı. İyi film yapması için herhalde cezaevinde olması gerekli diyorlardı. Belki de sadece kendi memleketi hakkında iyi bir senaryo yazarı diye konuşuyorlardı. Çocuklar hakkında yaptığı filmin çekimi sırasında çocukları örselediği, asistanının kafasında megafon kırdığı vurgulanıyordu. Çekimler sırasında yapılmış televizyon belgeseli üstünde filmin kendisinden fazla konuşulur olmuştu. Kuşkusuz ki çok acı şeylerdi bunlar Yılmaz için. Gerçekten hazin bir durumdu. Kan hem doruğu olmuştu hem kuyusu. Saldırı dozu nedeniyle Batı'nın puşluğunu da kuşkusuz ki vurgulamak gerekir. Özel bir haz duyarak saldırıyorlardı. Düşüncelerine dek aşağılık bir alay çarkını işletmeye başlamışlardı. Fakat şu da acı bir gerçek ki bu olana beceriksizce Yılmaz vermişti onlara. 1982 baharıyla 1983 baharının arasını sanki hatalarla yarışırcasına yaşamıştı. Haziran 1983'ün 16'sından itibaren defterimin hemen her günkü sayfasına Yılmaz telefon etti diye not düşmüşüm. Nasılsın, iyi misin türünden hal hatır sorma duygusuyla açtığı telefonlardı. 26 Haziran'da ise görüşmek isteğini söylemiş, 30 Haziran'ı görüşme günü olarak saptamıştık. Nerede sorumu ise ben sana gelmek istiyorum ziyaretine diye yanıtlamıştı. Oturup kalkacak fazla yeri olmayan küçük bir oda uygun değil dediysem de adresimi sorup geleceği saati söyleyip kapatmıştı. Elinde beyaz çiçeklerden büyük bir buketle Belleville'deki odama gelmişti Yılmaz. Sandalye verdiğim halde bağdaş kurup yere oturmuştu. Uzun uzun kağıt sorunumu, diğer sorunlarımı, bir yardım olup olamayacağını sormuştu. Sonra geçmişi unutmamızı rica edip tekrar birlikte çalışmamız yönünde öneri getirmişti. O gün Yılmaz'a unutmayı gerektirecek bir şey yaşamadığımı, yaptıklarım ve yaşadıklarımdan onur duyduğumu söyleyip üzüntü duyduğum bazı şeylerin benden çok kendisi adına üzüntü verici olduğunu belirtmiştim. Konuyu değiştirip sürdürdüğüm çalışmalardan, romana başladığımdan, yazılarımdan, tasarılarımdan söz etmiştim. Yılmaz yine sanki aramızda hiçbir kırgınlık yaşanmamış gibi sakin bir duyguyla önerisine dönmüş, fakat bu kez Güney film olmasa da başka alanlarda birlikte çalışabiliriz diye başlamıştı. Bunu şimdi sana açıyorum, bir düşünce, bir tasarı olarak sana açıyorum. Düşün, konuşuruz üstünde diye girdiği konuşmasında Ege Denizi'nde korsan radyo yayını yapacak bir gemi almayı düşündüğünü, ayrıca bir gazete çıkarmak istediğini anlatmış, bunların yönetimine seni düşünüyorum, ne dersin diye sormuştu. Denizlerde dolaşacak gemiden korsan radyo yayını yapma düşüncesini bir film öyküsü gibi anlatmıştı. Gazete için ise istersen Paris'te, istersen Almanya'da kurabiliriz, baskı makinelerini alabiliriz diyordu. Yılmaz'a konuşmamızın geldiği bu noktada kendisiyle hiçbir şekilde bir iş ilişkisi içinde olmayacağımı, bunu onarılmış dostluğumuzu korumak için böyle düşündüğümü, her türlü yardıma ancak bir arkadaşı olarak hazır olduğumu söylemiştim. Bir sürede sohbet niteliğinde konuşup kalkmıştı. Kapıya dek geçireyim, istersen gideceğin yere kadar gelirim sözümü, gerekmez, şuradan bir taksi atlar giderim diye yanıtlayıp çıkıp gitmişti. Açıktı ki dışarıda otomobille bekleyen arkadaşları vardı. İki gün sonra da birlikte akşam yemeği yemek için Yılmaz ve Fatoş'la Saint Michel civarında bir lokantada buluşmuştuk. 2 Temmuz akşamıydı. Yılmaz'ı kaçırma planımızdan Avrupa'da ilk haberdar ettiğim L. Peter gelmişti Almanya'dan. Birlikteydik. Yılmaz'ın hastalığı da görünür olmaya başlamıştı. Yitirme hızına acı bir biçimde bir de sağlığı eklenmişti. Ağustos ayında tekrar Almanya'ya gitmiştim. Türkiye'deki genel açlık grevlerine koşut olarak yurt dışındaki demokrasi güçleri toplu açlık grevlerine başlamışlardı. Herkes bir şeyler yaparak cezaevlerinde canlarını dişleyerek direnen insanlarla dayanışma içinde olmaya çalışıyordu. O günlerde arkadaşlarımın sesini bir mektupla Heinrich Böll'e iletmiştim. çağımızın en büyük yazarlarından biri saydığım Heinrich Böll, hasta olmasına rağmen kendisine yaptığımız dayanışma çağrısına güç vermiş, imzasını dilediğimiz gibi kullanabileceğimiz yanıtını iletmişti. Mektubumu ise çoğaltarak Almanya ve diğer bazı ülkelerdeki yazar arkadaşları ve kuruluşlara ileteceğini bildirmişti. 4 Ağustos'ta Bonn'da başlayan genel açlık grevlerini yöneten komite Paris'te de grev kararı alıp beni tekrar Paris'e yollamıştı. Değişik grupların oluşturduğu komite benim bir aydın olarak güç birliğine komitesinin sözcülüğünü yapmamı istiyordu. Demokrasi güçlerinin verdiği bu görevi onur saymış, bütün işlerimi erteleyip yüklenmiştim. Toplantılarda Yılmaz'ın Mayıs adlı birkaç kişilik grubunu temsilen de bir arkadaş vardı. Böyle bir göreve benim seçilmemi sadece o eleştirip karşı oy kullanmıştı. O günün akşamında Yılmaz beni telefonla arayıp karşı oy kullanmış olmalarını yanlış değerlendirmememi, bunun benim şahsıma yönelik olmadığını, grupları gruplar dışından birisinin temsil etmesini ilke olarak yanlış buldukları için böyle davrandıklarını, kendisini temsilen gelen arkadaşın ebleh olduğu için bunu açıklayamadığını söylemişti. Hayret ki Yılmaz gittikçe küçültüyordu dünyasını. Derdine dert eklemek istercesine küçültüyordu. ''Ne önemi var abi bunların? Bırak lütfen, sağlığına bak.'' demiştim. Yoğun tedavileri başlamıştı. Aralık 1983'ün sonuna dek aradaki tek tük telefon konuşmaları dışında görüşmedik Yılmaz'la. Yılın son ayları kaçak duruma düşmüş Ataoğlu'nun Türkiye'den çıkışıyla ilgili koşturmalar ve evlilik hazırlıklarımla geçti. Evlilik günümü aşağı yukarı Ataoğlu'nun da gelmesi hesabıyla 26 Aralık olarak almıştım. 26-28 Kasım günlerinde birisi Orhan İyiler'in evinde Ataoğlu'la telefonda görüşüp uygulaması gerekli plandan haberdar etmiş ve aynı günlerde gerekli olan materyalleri bir kurye ile iletmiştim. 23 Aralık'ta sağ salim çıkmıştı Ataoğlu. Gerçi çıktıktan sonra rahatlayıp Paris'teki evliliğime yetişmekten vazgeçmiş, birkaç gün Atina'da kalacağını söylemiş de olsa sağ salim çıkmıştı. Ve Trix'le evlilik yüzüklerimizi onun çıktığı gün almıştık. İsviçre'de olan Trix'le evlilik törenimizi küçük bir lokantada düzenlemiştik. 30-40 kişilik bir lokantaydı. Tuhaf bir rastlantı ki lokantanın adı Yol'du. Telefon edip Yılmaz'ları da topluca çağırmıştım. Hastalığıyla cebelleştiği günlerdi. Yorucu olursa gelme, biz sana geliriz falan dediysem de çocuklarıyla kalkmış gelmişlerdi. Evlendiğimiz gündü fakat sanki hüzün akıyordu içimizden. Bir süredir Yılmaz'ı görmeyen arkadaşlar üzüntüden sarsılmışlardı. Hissettirmeden ona bakışlarından okunuyordu bu. Belliydi ki yakalandığı hastalık canını dişleyen, yiyen lanet bir hastalıktı. O gece davetli arkadaşlardan lokanta çalışanlarına dek isteyen herkesle anı fotoğrafları çektirmişti. Gülümsüyordu, acısının örtüsü gibiydi gülümseyişi. Acısının örtüsüyle dokunup geçmişti yanımızdan. Oğluyla ve kızıyla en güzel fotoğraflarından ikisi o geceden süzülüp damlamıştı. Noel'i Atina'da geçiren Ataoğlu yılbaşına aralığın sonunda Paris'e yetişmişti. 12 Mart dönemini o Paris'te sürgün, ben İstanbul'un askeri cezaevlerinde geçirmiştim. 12 Eylül döneminde tersiydi olan, bu gelişi ikinci sürgünüydü Paris'e. Belleville'de ağırladığım insanlar zincirine o da eklenmişti. Ondan bir önceki müzisyen arkadaşım Mehmet Koç'tu. Gece gündüz eşini Türkiye'den çıkarıp Fransa'ya sokabilmek için uğraşıyordu. Dağlardan, nehirlerden sanki süzüp de almıştı eşini. Şarkı söyler gibi neşeli, evini tutup gitmişti. Döşeyi Ataoğlu'na kalmıştı. Orhan Apaydın'dan Ali Taygun'a dek birçok demokrasi yandaşı aydının yargılandığı, Ataoğlu'nun da sakıncalarından biri olduğu Barış Derneği davası ağır ceza kararlarıyla sonuçlanmıştı. Batı basınında da genişçe yansımıştı bu haber. 29 Aralık'tı. BD'nin Paris sorumlularından bir arkadaş telefonla arayıp Ataoğlu'nun adını da ceza alıp tutuklananlar arasında sayarak üzüntüsünü dile getirmiş. Görüşlerimizi paylaşmasan da kardeşini temsilen bizimle birlikte bir şeyler yapmak ister misin diye sormuştu. Ben de Orhan Apaydın gibi altın yürekli bir aydın, Orhan Taylan gibi değerli sanatçı arkadaşlarım için her şeyi yapmaya hazırım. Fakat Ataoğlu için yapabileceğim bir şey yok artık. İsterse kendisi yapar, ona sorun diye yanıtlamıştım. Ataoğlu'nun yanımda olduğunu söylediğim andaki şaşkınlığı beni iki misli şaşırtmıştı. Sonra kendisiyle konuşmuşlardı. Ataoğlu'nun anlattığı kadarıyla yılbaşında düzenledikleri toplantıya sürpriz konuk olarak çıkarmayı önermişlerdi. Ataoğlu kendine özgü diplomatik kibarlığıyla kırgınlığını da hissettirerek reddetmişti. ''Şu işe bak, dava arkadaşlarım beni cezaevinde biliyor. Anarşist dediğimiz insanlar da özgürlüğümü sağlamış.'' diye söyleniyordu kendi kendine. Herkesin dava arkadaşları için koşturduğu, fakat birbirinden kopup birbiriyle didişerek koşturduğu günlerin küçük bir simgesi olarak izi düşmüş defterime. Atal bir süre benim odamda konuk olduktan sonra sanatçı arkadaşlarımız Mustafa Altıntaş ve Handan Börtüçen'in evlerine geçmişti. Birkaç gün sonra da Sarkis adlı arkadaşım odasını Ataol'a bırakmıştı. Birkaç metrekarelik hücre tipinde bir odaydı. Saint Denis genel ev sokağının üstündeydi. Uyurken sığmadığından ayaklarını dışarı uzatmak için kapısı açık yatıyordu. Sonra aynı yöntemle eşi Ludmilla'yı, yeğenlerin Barış ve Natalie'yi de getirmiştik. 1 Ocak 1984 akşamı Yılmaz telefonla arayıp yeni yılımızı kutlamıştı. Ataol'un geldiğini öğrenince onunla da konuşup hemen görüşelim demişti. Alezya semtindeki evlerinin yanında bir kahvede randevu vermişti. Yılmaz'ın ikili görüşmeler yöntemini bildiğim için Ataol'u buluşma yerine götürüp ayrılmıştım. Biraz şaşkın, biraz kırgın ve yoğun derecede üzgün, karma karışık duygularla dönmüştü Ataol. Yılmaz hasta, ülserden falan öte bir şey, yazık diyordu. Yılmaz'ın kendisine gel bizim kitaplık işlerimizde çalış, arşivimizi falan düzenle, yayınların arşivlenmesinde çalış diye iş önermiş, olmasını ise hayretle karşılamıştı. Şaka mı yaptı, ciddi mi yoksa dalga mı geçti? Sen daha iyi tanırsın. Keşke hiç konuşmasaydık, düşümdeki gibi kalsaydı diyordu. Aynı alışkanlıklarını sürdürüyordu Yılmaz. Yazık ki geliyorum diyen ölümü beklerken de sürdürüyordu. Kimi zaman Alezya'daki evinde, kimi zaman evinin çevresindeki kahvelerde sürdürdüğü ikili görüşmeler yöntemi de aynıydı. Hiçbiri Yılmaz'ın kiminle ve ne görüştüğünü bilmiyordu. Böyle bir trafik kurmuştu Alezya'da. Yavuz Çizmeci'den Sarp Kura'ya dek çok sayıda insanla görüşmeler yapıyordu. Her biriyle sürdürdüğü ayrı bir düşü, ayrı bir düşüncesi vardı. Trafiğin diğer halkası da örgütü adıyla çevresine topladığı korumaları haber kuryeleriydi. Paris'in derneklerinden kahvelerine dek olan bitenleri, ilişkileri, konuşmaları Yılmaz'a rapor ediyorlardı. Cezaevi günleri gibi oturduğu yerden nerede ne olduğunu biliyordu Yılmaz. Adamlarının birbirleriyle olan çelişkilerini de biliyordu. Hastalığı hızla ilerliyordu. Sık sık hastaneye yatıp 1-2 günlük ağır tedaviler görüyordu. Ocak ayı boyunca hemen hemen her gün telefonla aramış, öğlen ya da akşam yemeğine çağırmıştı. Ya yeni bir yemek keşfettim, ya Türkiye'den balık getirttim diyor, ya atla gel konuşalım diyor evine çağırıyordu. Defterimin o günlere ilişkin sayfaları Yılmaz'la yaptığımız konuşmaların notlarıyla dolu. Konuşmalarımız arasında canına saplanıveren ağrıyla zaman zaman gidip şimdi geçer diyerek koltuğa uzanıyordu. Gazete tasarısını özlemi gibi vurguluyordu. Gerekli makinelerin hazır olduğunu, aldığını söylüyordu. Kabul et, hemen yarın çıkarmaya başlayalım diyordu. Çevresinde insanlar da olmuş olsa yapayalnız kalmıştı Yılmaz. Çünkü yalnızlığını dağıtması film yapmasından geçiyordu. Film yapma koşulları yok olmuştu. Bir yıl önce 4 milyon Fransız frankı değer biçtiği senaryosunu bedavada verse film yapma olanakları yoktu. Mütevazi bir bütçeyle filmine evet diyecek prodüktör çıksa bile o durumunda sağaltım raporu alamayacağı için prodüksiyonu sigorta edecek kuruluş bulamayacaktı. Yalnızlığından kurtulmaya çalışıyordu. Eski dostlarını arıyor, görüşüyor, bozulmuş ilişkilerini yeniliyordu. Gazete bunun bir biçimiydi. Israrı, manevi ağırlığıyla çökmüştü üstüme. Tutunmak için böyle bir şeye gereksinimi vardı Yılmaz'ın ve bunu istiyordu benden. Ne evet diyebiliyordum ne hayır. Sonunda bir araştırma yapayım, öyle karar vereyim diye açıklamıştım düşüncemi. Yılmaz şeytani zekasıyla neyi amaçladığımı hemen sezip, boşuna zaman kaybetmek olacak. Fakat ille de istiyorsan öneriyi diğer gruplara götür. Ama benim adıma değil, kendi adına demişti. Gerçekten de açıkça söylemediğim düşüncem oydu. Yılmaz'a yakın gruplardan başlayarak değişik kesimlerden arkadaşlara gidip olayı psikolojik yönüyle açıklamayı ve yardıma çağırmayı düşünüyordum. O konuşmamızın akşamında gittim Almanya'ya. Belli kesimlerden arkadaşları bulup konuştum da. Mainz'da ve Bonn'da görüşmeler yaptım. Yılmaz'ın ölümcül bir hastalığın pençesinde çırpındığını anlattım onlara. Film yapamadığını ve artık yapamayacağını, gazete olayının ona son günlerinde tutunacak bir dal olacağını söyledim. Sadece bunun için olsun Yılmaz'ın baş yazarlığı ve kuruculuğunda bir gazete çıkarılmasında yardımlarını istedim. Bunu bir manevi görev, yanı başımızda her gün ölüme biraz daha yaklaşan değerli bir sanatçı arkadaşımıza borcumuz olarak görmelerini söyledim. İlk konuştuğum kesimden arkadaşlar Yılmaz'a saygılı ve seven arkadaşlardı üstelik. Kendi aralarındaki görüşmelerinden sonra kararlarını üzülerek olumsuz biçimde açıklamışlardı. beni kendi açımdan haklı bulduklarını fakat politik söylemin farklı bir tavır gerektirdiğini söylemişlerdi. Yılmaz'ın ayrı bir politik grubu temsil etmekle direnmesinin de bu kararlarında önemli bir etken olduğunu söylemişlerdi. Paris'e döndüğümde ben konuya girmeden Yılmaz, kabul etmediler değil mi abi? Ayrı bir örgüt olmamızın önemini hiç olmazsa şimdi anladın mı diye konuşmaya başlamıştı. Yılmaz'ı onaylayarak dinlemiştim fakat açıkçası üzmemek için onaylayarak dinlemiştim. Örgüt adı verdiği birkaç kişinin arasında kendini sıkıştıracağına, bütün demokrat devrimci güçlerin sesi olma alanına açılmış olsaydı, yine ne düşünüyorsa onu söyleseydi, inanıyorum ki her kesim gazetesine de omuz verecekti, düşüncelerini daha fazla onaylayacaktı. Bunu Yılmaz'a anlatabilmenin olanağı yoktu. Başta da yoktu, sonda da. O konuyu da öylece kapatmıştık aramızda. Böyle bir şeye ilk kez Yılmaz'da tanık oldum. Hastalığı son derece yumuşaklaştırmış, insanileştirmişti Yılmaz'ı. Tavırlarında, konuşmalarında, hiçbir döneminde o dönemindeki kadar yumuşak değildi. Düşündüklerinin tam tersini de söylesem şakaya yorup gülerek yanıtlıyordu. Karıma dönüp bu deliği nereden buldun? Deli, deli bu. Seni İsviçre'den mi kaçırdı diye şakalaşıyordu. İnsan kırmaktan özellikle kaçınıyor, kırdığı insanların gönlünü almaya çalışıyordu. 1984 Ocak ayının son haftası içinde Güney Kıbrıs'ta Nikozya Film Kulübü tarafından Türk ve Rum halklarının kardeşliğine yönelik bir kardeşlik haftası düzenlenmişti. İşlerinde Yunanistan kökenli Costa Gavras'ın da olduğu Yunanistanlı ve Kıbrıslı sanatçılarla birlikte Yılmaz'la ben de ayrı ayrı davet edilmiştik. Fatoş ve Trix'i de alarak eşlerimizle birlikte gitmeye karar vermiştik. Gidiş günümüz 26 Ocak 1984'tü. Yaşamımda hem büyük bir mutlulukla hem büyük bir acıyla yer etmiş bir gezidir. Anmadan geçemeyeceğim. Bir gece öncesinden gidiş gününün sabahı kahvaltıda Yılmazlar'da buluşmaya karar vermiştik. Saat 9 sularında Trix'le birlikte gitmiştik Yılmazlar'a. Yılmaz kahvaltı masasını hazırlıyordu. Ev giysileri vardı üstünde. Bize kahvaltı yapmamızı söyleyip üst kata giyinmeye çıkmıştı. Bir süre sonra indiğinde esprilerle ben tamamım gidebiliriz demişti. Şaşırıp peki Fatoş diye sorduğumda uçaktan korkuyor ikna edemedim vazgeçti diye açıklamıştı. Hissettiğim kadarıyla Fatoş hasta halinde Yılmaz'ın bu uzun yolculuğa çıkmasını istemiyordu. Esasında ilkim benim görüşüm de oydu. Yolculuğun kendisi için yorucu olacağını, bir mesajı varsa iletebileceğimi söylemiş, gitmemesi yönünde uyarmıştım. Fakat yolculuk sürecinde bu yolculuğun Yılmaz için ne derece büyük bir anlam taşıdığını anlamıştım. Özellikle Kıbrıs'ta bu dünyada değil de düşleri arasında gibiydi Yılmaz. Acılarıyla sevinçleri arasında uçurtma olmuş uçuyordu. Uçaktaki yolculardan, sokaktaki insanlara, tarlalardan denize dek konuştuğu, dokunduğu her şeyle ilişkisinde başka bir Yılmaz'dı. Havaalanından kente giderken gelin Aliler diye bağırarak otomobili durdurmuş, inip tek başlarına tarlalara yürümüş, Kıbrıs'ın Türkiye'ye bakan sahillerinde çocukluğunun tarlalarından toplar gibi gelin Aliler toplamış, Umut'taki gibi bir yamaca çömelip uzun uzun gökyüzünü koklamıştı. Bir yanında ölümün eşiğindeki bir insanı mutlu görmenin sevinci vardı, bir yanında katlanılmaz derecede keder. Yılmaz'ın acılarının üstüne merhem diye sürmek istercesine, çocukluğuna koşarcasına Kıbrıs'a koştuğunu orada anlamıştım. Ve herkesten saklıyordu bu duygusunu, kendisinden bile. Yine güçlüyü, yenilmezi oynuyordu. Açıkça oynuyordu. Öyle ki oyununu gerçek kılmış, oynadığını yaşıyordu. Birbiri peşi sıra gelip giden Filistinli Kıbrıslı heyetlerin her biriyle yemeğe içmeye oturuyorduk. Hiçbirinin kalkmış kadehini geri çevirmiyordu. Kadehinden bir yudum alanı Yılmaz üç yudum alarak ya da tek yudumda kadehini dipleyerek yanıtlıyordu. Güzel günler geçirmiştik Kıbrıs'ta. Toplantılarımızda kardeşliği pekiştiren anlamlı mesajlar vermiştik. Yakılıp yıkılmış Rum köylerini de ziyaret etmiştik. Nikos Samson'un yakıp yıktığı Türk köylerini de acılara karşı kardeşlik şarkılarıyla dolaşmıştık. Acıdır ki Yılmaz'ın o yılı tamamlayamayacağını o yolculukta hissetmiştim. Filistinlilerle yemek yiyorduk ve Yılmaz sürekli içiyordu. Açıkçası kendi adıma ilk kez o derece neşeli ve hayat dolu görmüştüm Yılmaz'ı. Kuşkusuz ki gözle yürek arasında çelişkisi vardı bu duygumun. Hastalığını düşünerek uyarmak mı gerekiyordu, hiç ilişmemek mi kestiremiyordum. Yine de ikimiz iki yandan karımla koluna girip geç olduğunu söyleyerek oteline dönmesi yönünde uyarmıştık. Yılmaz tipik gülüşüne derin bir hüzün yükleyerek bakmıştı bize. ''Bırak be Niho, midem yok, içtiğimi işiyorum, sidik yolundan sarhoş olmaz insan.'' diye kesik kesik başlamış, Kazandibi var ya kazandibi, bilir misin ne lezzetlidir? Bu Kıbrıs'ta vardır, gidip kazandibi bulalım diye sürdürmüştü. İliklerime dek sarsılmıştım. Gerçekten canı kazandibi çektiği için mi öyle demişti, yoksa kazandibini ömrünün sonunu yaşamasının imajı olarak mı kullanmıştı bilemiyorum. Bildiğim Kıbrıs'taki günlerde yoğun kederini sevincin içinde eritip yok ederek yaşamıştı. Son mutluluğuydu belki de, en azından benim gördüğüm. Kıbrıs'a gideceğimiz gün Costa Gavras gelmemişti. Uçak kalkarken küfrediyordu Yılmaz. Yunanlı ruhunu parselleyip Fransızlardan başlayarak satışa çıkarmış bir oportunist o diyordu. Kaçtı bak, ulan gelmeyeceğim de, gelme. Geleceğim deyip de gelmemek adiliktir diye söyleniyordu. Aynı şeyi genel açlık grevleri olduğu günlerde de yapmıştı Costa Gavras. Yılmaz'ın benim Arjantinli yönetmen Solanas'ın, Heinrich Böll'ün, Günter Wallraff'ın, Antoine Vitez'in imzaladığı bir bildiri metni vardı. Bu metni imzalayanların arasında olan Costa Gavras'ın başkonsolosa vermesi kararlaştırılmıştı. Fakat sözleşilen gün toplantı yerine gelmemişti. 30 Ocak'ta ayrılmıştık Kıbrıs'tan, Atina'ya geçmiştik. Athens Chandris adlı otelde yer ayırtılmıştı. Toplantı salonu ve iki yatak odası olan bir dairesiydi otelin. Gerek Atina yolunda gerekse ilk gece Yılmaz uzun uzun elindeki Yunan Bıçağı adlı senaryosunu anlatmıştı. Ne yapıp edip buna para bulmalıyız, bu sene bu filmi çekmeliyim diyordu. Açıktı ki Yunanistan'da bunun için koşturacaktı, son çaresiydi. Sürü ve yol filmlerinin Yunanistan dağıtımcısı firmanın temsilcileri 31 Ocak akşamı Pire Limanı'nda bir lokantaya davet etmişlerdi bizi. Yılmaz gece boyu senaryosunu anlatmıştı onlara, etkilemek için dönüp dönüp anlatmıştı. Gerek o gün öğle sonrasında gerekse ertesi gün Yılmaz bazı filmcilerle görüşmelerim var, akşam otelde buluşuruz diyerek ayrılmıştı otelden. Panon firmasından Türkçe bilen arkadaşlar da gidiyordu sağa sola. Tuhaftır ki huydu huyundan vazgeçmiyordu. Çünkü aynı arkadaşlar Yılmaz'ın kendilerinden Theodorakis, Melina Mercury, Jules Dassin gibi kişilerden randevu almaları yönünde istekte bulunduğunu, açık insanlar oldukları için bana söylüyorlardı. Üstelik benim gitmeyişimi, gitmek istemeyişime yorup sen niye istemedin diye soruyorlardı. Çünkü 1980 ve 1981'de Melina Mercury'nin evine onları ilk kez götüren bendim. Artık bu son döneminde Yılmaz'ın bu türden huylarını sorun etmenin bir alemi yoktu zaten. Demek ki ölümüne dek sürdüreceği bir gerçeğiydi bu onun.